Ezra kitabının 4. bölümüne geldik. Burada Artahşaşta'nın buyruğuyla tapınağın yapımının durduruluşu söz konusudur. Tapınağın yeniden yapılması projesine karşı muhalefet içeriden değil dışarıdan gelmişti. Bu oldukça ayrıntılı bir kesim olduğundan olayın özüne inmekten başka ayrıntılarla zaman kaybetmek istemiyorum. Düşmanlar tapınağın yapımına karşı koyuyor. 4. bölümün ilk 2 ayetinde şöyle okuyoruz. Yahudalılarla Benyaminlilerin düşmanları, sürgünden dönenlerin İsrail'in tanrısı Rab için bir tapınak yaptığını duyunca, Zerubabel'in ve boy başlarının yanına vardılar. Tapınağı sizinle birlikte kuralım dediler. Çünkü biz de sizin gibi tanrınıza tapınıyoruz. Bizi buraya getiren Asur kralı, Esarhadon'un döneminden bu yana sizin tanrınıza kurban sunuyoruz. Daha sonraki incelemelerimizde Babil'den sadece iki oymağın, Yahuda ve Benyamin oymaklarının değil ama 12 oymağın hepsinin de gerçekten İsrail'e geri dönmüş olduklarına değineceğiz. Bu insanlar vaat edilen topraklara Asur kralı Esarhaddon'un tahtta bulunduğu bir dönemde geri döndüklerini söylüyorlardı. Hatırlayacaksınız, İsrail'in kuzey bölgesindeki oymakları tutsak alanlar Asurlulardı. Tutsak olarak giden bu insanlardan bazıları bir yolunu bulup İsrail topraklarına geri döndülerse de bu dönem içerisinde bölgede yaşayan Samiryelilere karıştılar. Sonuç olarak Babil'den dönen Yahudilerle birlikte yaşamak istediklerini dile getirdiler. Düşmanın ilk taktiği burada tapınağın yapımını engelleyebilmek için onlarla dost olmak istediklerini söylemeleriydi. Şeytan da kilise tarihine bakacak olduğumuzda sürekli olarak bu yönde saldırılarda bulunduğunu görmekteyiz. Bu saldırıların sonucu kiliselerde liberal görüşler ortaya çıkmış ve bu liberaller her keresinde Rabbin sözüne bağlı olanları kavga çıkarmakla suçlamışlardır. Kavga çıkaracağınıza gelin, bizimle birleşin çağrılarında bulunmaktadırlar. Şimdi kimdir liberaller? Ya da liberal görüş nedir? Liberal görüş, Rabbin sözünü alıp kullanan ama onun tümünün Tanrı sözü olmadığını ortaya süren insanlar. Biz, Rabbin sözüne bağlı olanlar, onlarla birleşmediğimizden bizi sorun yaratıcılar olarak görmektedirler. İmanlılar topluluğunu başlangıçta liberalist akımlar bölmüşlerdir ve şimdi de gerçek Mesih imanlarını kendileriyle birleşmeye çağırmaktadırlar. Canım, o kadar da dar görüşlü olmaya ne gerek var? Tanrı sözü o dönemlerde öyleydi ama günümüzde başkadır. Ve böylece Tanrı sözünü sorgulayıp imanlıların kafasını karıştıran ve Tanrı sözüne gereken değeri, önemi vermemelerini sinsi sinsi olarak ortaya koyan kimselerdir bunlar. Tanrı sözü oysa o zamanlar neydiyse günümüzde de aynıdır. Tanrı değişmez ki onun sözü de değişsin. Tanrı çağlara göre etkilenmez ki ya da çağlara göre fikrini değiştirmez ki onun sözü de değişsin. Hayır, bu mümkün değil. Eğer çağlara göre Tanrı fikrini değiştiriyorsa buna Tanrı diyemeyiz. Bunu ancak insan yapabilir ve insan bunun içindedir. Oysa Tanrı her zaman aynıdır, ebedidir, sonsuzdur, ezelidir, değişmeyendir. Onun sözü de her zaman sonsuz, ebedi ve değişmeyendir. Bunu bir kere kendimize mal etmeli, yüreğimize, aklımıza kazmalıyız, yazmalıyız. Burada Yahuda ile Benyamin oymaklarının düşmanları şöyle diyorlardı. Biz burada Tanrı'ya uzun yıllardır zaten tapınmaktayız. Sizlerse daha henüz geldiniz. Biz en iyisi mi bir araya gelelim ve Tanrı'ya birlikte tapınalım. Buna bakıldığı zaman çok masum bir dilekte bulunuyor görünüyorlardı ama birazdan göreceğimiz gibi bu isteklerinde hiç de samimi değillerdi. Aslında bu isteklerin gerisinde sinsi planları vardı. Ne var ki Zerubabel, Yeşu ve İsrail'in öteki boy başları Tanrımıza bir tapınak kurmak size düşmez diye karşılık verdiler. Pers kralı Koreş'in buyruğu uyarınca İsrail'in tanrısı Rab için tapınağı yalnız biz yapacağız, biz kuracağız dediler. Ezra 4 ayet 3'te. İsrail'in önderleri, önde gelenleri, başkanları hiç de nazi karşılamamıştı onların bu önerilerini. Daha doğrusu onların bu önerilerini bu şekilde karşılamalarını ben doğru görüyorum. Düşmanın dost olmak amacıyla uzattığı eli reddetmişlerdi. Çeşitli inanç gruplarıyla işbirliği yapmaya yanaşmıyorlardı. Şimdi sahteyle doğrunun bir arada olması mümkün değil. Yalanla gerçeğin bir arada olması mümkün değil. Değerli dostum, bu yüzden imanlılar her zaman doğruya tam olarak doğru demeleri gerekir ve o doğru yolda gitmeleri gerekir. Bu yönde çok sert bir tavır takınmışlardı ve bu doğruydu. Ne var ki onların bu tavrı dediğim gibi doğru bir tavırdı. Önemli olan burada takınılan tavrın doğru olmasıdır. Tanrı çocuğu da her olayda kendisine rehber olarak kutsal kitabı, Tanrı sözünü almalı, kutsal sözün dışında kaynaklanan öğretişlere açık kapı bırakmamalıdır. Özellikle de şuna çok dikkat etmemiz gerekir. Tanrı'nın sözü işte günümüzde biraz başkadır ya da o dönemlerde öyleydi ama günümüzde böyle olması gerekmez. Tanrı o zamanın insanlarına ya da kültürüne konuşuyordu ama bugün biraz daha açık görüşlü, geniş görüşlü olmalıyız demeleri aslında çok tehlikeli bir durumdur. Tanrı sözü eğer kadının kilisede vaaz etmemesini yasakladıysa, yani Tanrı sözü kadınların inanlılar topluluğunda kilisede öğretmesine izin vermez. Eğer bu o dönemlerde geçerliydiyse günümüzde de geçerlidir ve dünyanın sonuna kadar da geçerlidir. Çünkü Tanrı'nın sözü bunu çok açık net bir şekilde ortaya koymuştur. Şimdi bunun tersini yaparsan ne olur? Bunun tersi yapılıyor ne yazık ki. Tanrı'nın sözüne karşı gelinmiş oluyor. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Kesin olarak bunun yanlış olduğunu söylemeli ve hayatımızda da uygulamalıyız. Bunun üzerine diyor Ezra 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, çevre halkı Yahudalıları tapınağın yapımından caydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti. Onlara engel olmak için Pers kralı Koreş'in döneminden Pers kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular. Şimdi onların dost değil ama düşman olduklarını açık bir şekilde görüyoruz. Önerileri reddedilir reddedilmez etkin bir şekilde bu halka karşı koymaya başladılar. Ahşveroş'un krallığının başlangıcında Yahudalıların düşmanları Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanları suçlayan bir belge düzenlediler diyor 6. ayette. 7 ve 8'de Pers kralı Artaşaşta'nın krallığı döneminde Bişlam, Mitredat, Tavel ve öbür çalışma arkadaşları Artaşaşta'ya bir mektup yazdılar. Mektup Aramice yazılıp çevrildi. Vali Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları, yargıçlar, yöneticiler, görevliler, Persler, Erekliler, Babilliler, Elam topraklarından gelen Şuşan halkı, büyük ve onurlu Asurbanipal'ın sürüp Samiriye kentiyle Fırat'ın batı yakasındaki bölgeye yerleştirdiği öbür halklarından. İşte kral Artaşaşta'ya gönderilen mektubun örneği. Kral Artaşaşta'ya Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan kullarından. Yönetimindeki öbür bölgelerden çıkıp bize gelen Yahudiler Yeruşalim'e yerleşerek o asi ve kötü kenti yeniden kurmaya başladılar. Bunu bilgine sunuyoruz. Temelini pekiştiriyor, surlarını tamamlıyorlar. Ey kral, bilmelisin ki bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Yahudiler yine vergi ödemeyecek. Krallığının geliri de azalacak. Biz sarayının ekmeğini yedik. Sana zarar gelmesine izin veremeyiz. Bunun için haberin olsun diye bu mektubu gönderiyoruz. Atalarının belgeleri araştırılsın. Kayıtlarda bu kentin asi, krallara, valilere zarar veren bir kent olduğunu göreceksin. Bu kent öteden beri baş kaldıran bir kenttir. Yerle bir edilmesinin nedeni de budur. Bu yüzden ey kral, sana bildiriyoruz. Bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Fırat'ın batı yakasındaki bölgede hiçbir payın kalmayacak diyor 4. bölüm 7. ayetten 16. ayete kadar. Babil'den Yeruşalim'i yeniden kurmak için dönen Yahudilere karşı görüyorsunuz yalan suçlamalarla dolu bir mektup yazarak Fars kralına gönderdiler. Onların iddialarına göre Yeruşalim asi bir şehirdi ve şehrin yeniden yapılmasına izin verirse kral Artaşaşta'nın onlarla başı derde girebilirdi tekrar. Böylece Fars kralı onların öğütlerine kulak verdi. Kayıtları araştırarak söylenenlerin doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Yanıt olarak yazdığı mektupta şunları yazıyordu. Samiriye'de ve Fırat'ın batı yakasındaki öbür yerlerde yaşayan Vali Rehum'a, Yazman Şimşa'ya ve öbür çalışma arkadaşlarına selamlar. Bize gönderdiğiniz mektup çevrilip bana okundu. Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden beri krallara baş kaldırdığı, isyan ettiği, ayaklandığı saptandı. Yeruşalim'i güçlü krallar yönetti. Fırat'ın batı yakasındaki bütün bölgede egemenlik sürdüler. Oradaki halktan vergi topladılar. Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın. Öyle ki ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın. Bu konuya özen gösterin, krallığıma daha fazla zarar gelmesin diyor Ezra 4:17-22 ayetler arasında. Fars kralından bu mektup ellerine ulaşır ulaşmaz sözde dost olup tapınağı yapmalarına yardımcı olacaklarını söyleyen bu insanlar mektubu aceleyle inşaat alanına götürdüler. Kral Artaşaşta'nın mektubunun örneği kendilerine okunur okunmaz Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları hemen Yeruşalim'e Yahudilerin yanına gittiler ve zorla onları durdurdular. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağının yapımı Pers kralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı. Ezra 4:23-24. Tapınağın yeniden yapılması için başlatılan çalışmalar böylece durdurulmuş oluyordu. Bölüm 5 ve 6'da tapınak yeniden kuruluyor. Tapınağın yeniden yapılması için başlatılan çalışmaların düşman tarafından durdurulduğunu bir önceki bölümde gördük. Yeruşalim'deki olayları çarpıtarak anlatılan bir mektup yazmışlar ve bu mektubu Fars kralı Artaşaşta'ya göndermişlerdi. Mektupta Yeruşalim'i asi ve kötü bir şehir olarak adlandırıyorlardı. Kral Artaşaşta Yahudilerin tarihinde böyle bir isyan olup olmadığını anlamak için kayıtları araştırmış ve İsrail'in güneyindeki Yahuda krallığının son dönemlerinde yaşanan olaylar arasında böyle bir kayda rastlamıştı. Yahudiler 3 kez isyan etmişlerdi. Sonuçta Nebukadnezar ordularıyla birlikte gelip kenti yerle bir etmişti. Ancak kayıtları araştıranlar tüm kayıtlara bakmamışlardı. İsyanın doğru olduğunu öğrendikleri halde Yeruşalim'in yeniden yapılması için verilen kral fermanına bakmamışlardı. Bu dönem büyük hayal kırıklıklarının yaşandığı bir dönemdi. Sadece tapınağı yapmayı durdurmamışlar ama tüm İsrail yeniden iman etme yönündeki projelerinden de ellerini çekmeye başlamışlardı. Sorunlarını en iyi bu yolla çözebileceklerini düşünüyorlardı. Sadece yaşadıkları kasabayı, kenti ya da ülkeyi değiştirseler tüm sorunlarından kurtulacaklarını zanneden insanlar çoktur ama her zaman böyle olmuyor. Nereye giderseniz gidin, değerli dostum, sorunlarınızdan kaçamazsınız. Tanrı'dan bu kez Yeruşalim'deki insanlar kaçıp gitmemişti. Tanrı onlara Haggai ve Zekeriya peygamberi gönderiyordu. Ezra ve Nehemya kitaplarını okurken bunlara paralel olarak Haggai, Zekeriya, Daniel ve Ester kitaplarını da beraber okumak gerekmektedir. Bunların her biri aynı zamanda birimi içerisinde yazılmışlardır. Hepsi birbirine paralel konuları ele almışlardır. Bu nedenle bunları birlikte okuyup çalışmak sizin için çok daha yararlı olacaktır ve olayları daha iyi görüp anlayacaksınız. 5. bölümün 1. ayetinde o sırada peygamber Haggai ile İdoğlu peygamber Zekeriya Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudilere İsrail Tanrısı'nın adıyla peygamberlikte bulundular. Bu iki peygamber tapınağı yeniden yapmaları konusunda cesaretlerini yitirmiş bu insanları yüreklendirsinler, onları yeniden gayrete getirsinler diye Tanrı tarafından görevlendirildiler. Bunlar tabii ki Fars kralı Koreş tarafından Yeruşalim'i yeniden imar etmeler için kendilerine yazılı bir ferman verildiğini biliyorlardı. Yine bunlar bunun Tanrı'nın isteği olduğunu ve zamanın da kenti yeniden kurma zamanı olduğunu da biliyorlardı. Bu iki peygamber birbirine hiç benzemiyordu. Tek ortak yönleri vardı, o da Tanrı'nın peygamberi olmak. Haggai'nin ayakları yerde, sağlam topraklar üzerindeydi. Sağlam bir kişiliği vardı. Kendisine dayanabileceğiniz, güvenebileceğiniz biriydi. Her şeyi düşünen, iyice araştıran bir tip. Gerçekleri istiyordu. Elinde bir ölçü ipi vardı ve her nereye gitse elindeki bu iple her şeyi ölçüyordu. Onun yaptığı ve yapmak istediği her şey dört dörtlük, sağlam ve dayanıklı olmalıydı. Haggai böyle biriydi. Konuştuğunda ulusun vicdanına hitap ederdi. Verdiği haberler insanların yüreğine işler, derinlere kadar iner ve onları acıtırdı. Onun bu yöntemi insanların pek hoşuna gitmezdi. Böyle bir yöntem bugün de insanların hoşuna gitmemektedir. Doğruları çok açık, net bir şekilde söylediğiniz zaman bu insanların hoşuna gitmez. Gerçekleri olduğu gibi söylediğiniz zaman, insanları o duygusallıktan kurtarıp gerçekler üzerinde düşünmeye, gerçek olunması gerektiğini söylediğinizde bu insanların hoşuna gitmez. Zekeriya peygamber ise bütünüyle farklı bir yapıda birisiydi. Başı bulutların üzerindeydi. Çok çarpıcı rüyetler gördü ve yine çok çarpıcı mesajlar verdi. Mesajlarında insanların duygularına hitap ediyordu. Onların yüreklerine konuşuyordu. Bu ikisi Haggai ve Zekeriya, yani İsrail halkının vicdanlarına ve yüreklerine konuştular. Haggai bir lider olarak kabul gördü ama her ikisi de imar projelerine yeniden başlanabilmesi için İsrail halkını isteklendirmiş ve gayrete getirmiştir. Bu noktada Haggai ve Zekeriya kitaplarını okumanın incelemelerimizin daha zevkli ve daha zengin geçmesi açısından çok yararlı olacağını size söyleyebilirim. Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabel ile Yosadak oğlu Yeşu Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağını yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu. Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tadenay, Şetar, Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi diye sordular. Ezra 5. bölümün 2-3. ayetleri böyle. Tapınağın yapımına yeniden başlanınca düşmanlar bundan hemen haberdar oldular. Tadenay, Samiria bölgesinde Fars krallığı adına valilik yapan biriydi. Şetar Bozenay ise yüksek makamda bir görevli olmalıydı. Her ikisi de işçilerin yanına gidip onlara meydan okudular ve şöyle dediler: siz hangi akla hizmet ediyorsunuz? Size tapınağı yapamayacağınızı söylemedik mi? Yahudiler onları hiç umursamadılar bile. Onlara verdikleri yanıta bakarsanız bunun bir yanıta benzer bir yanının olmadığını görürsünüz. Her şeyden önce Tatenay ve yanındakiler Yahudilerin düşmanıydılar. Dünyanın krallık sistemine ait kimselerdi ve Yahudilerin ellerindeki incileri domuzların önlerine dökmemeleri gerekliydi. Onlara tapınağı yapmaya devam etmelerini Rab Tanrı'nın söylediğini anlatsalardı onlar bunu anlayacaklar mıydı acaba? Hayır, çünkü Rabbin sırları kendisinden korkanlarla beraberdir, başka kimseyle değil. Doğal insan Tanrı'nın ruhu ile ilgili şeyleri kabul etmez, edemez. Çünkü bu şeyler ona saçmalık olarak gelir. Onlara bir soruyla karşılık verdiler. Yapıyı kuranların adlarını da sordular diyor 4. ayette. Diğer bir deyişle Yahudiler onlara şöyle diyorlardı: bize verilen listede sizin adlarınızı göremiyoruz. Eğer bu işte görev alsaydınız, bunda bir payınız olsaydı, siz de burada çalışan işçilerden olsaydınız, o zaman size rahatça yanıt verebilirdik ama adlarınız işçilerin listesinde olmadığından size yanıt veremeyiz. Sanki adamlarla alay ediyorlardı. Bu sizi ilgilendirmez, bize böyle bir soru sormaya hakkınız da yok diyorlardı. Ancak böyle bir yanıt işçilerin başını büyük bir derde sokabilirdi ama bakın ne oldu. Ama tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden Darius'a bir haber gönderilip ondan yazılı bir yanıt alıncaya dek Yahudiler durdurulmadı. Ezra 5 ayet 5. Gerçekten de Tanrı'nın gözleri kendisine ait olanların üzerindedir. Onları sürekli olarak gözetir ve korur. Bunun üzerine hemen krala başka bir mektup yazdılar. Bu dönemde kral olan Darius'tu. Babil'den geri dönmelerinin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmişti. Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tatenay, Şetar, Bozanay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin Kral Darius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır. Gönderdikleri belge şöyleydi: Kral Darius'a candan selamlar. Yahuda eline Yüce Tanrı'nın tapınağına gittiğimizi krala bildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişler yerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışıyorlar ve yapım işleri başarıyla ilerliyor. Ezra 5. bölüm 6-8 ayetler arası. Bu düşmanın yazdığı başka bir mektuptu. Herhalde bunu da aceleyle özel bir ulakla göndermişlerdi. Siz de gördüğünüz gibi mektupta anlatılmak istenen düşünce şuydu: biz oraya özellikle bunu size bildirelim diye gitmedik. Biz onların düşmanı değiliz. Onların bulunduğu bölgeden geçiyorduk. Biraz durup onları ziyaret edelim dedik ve karşımıza onları tapınağı yaparken gördük. Halkın ileri gelenlerine bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi diye sorduk. Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sana yazabilmek için adlarını da sorduk. İşte bize verdikleri yanıt: biz göğün ve yerin Tanrısının kullarıyız. Uzun yıllar önce İsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağı yeniden kuruyoruz. Ezra 5, 9-11 ayetler arası. Vali onlara başlarında bulunan adamların adlarını sorduysa da onlar bu isimleri, Hagga ile Zekeriya ismini onlara söylemediler. Burada onlara Babil tutsaklığının tarihçesini anlattılar ki bu yaklaşık 70 yıl önce olmuştu. Ama atalarımız göklerin Tanrısını öfkelendirdi. Bu yüzden Tanrı onları Babil kralı Kildanlı Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü. Ama Babil kralı Koreş, krallığının birinci yılında Tanrı'nın tapınağının yeniden yapılması için buyruk verdi, diyor Ezra 5, 12-13'te. Onlara Kral Koreş'in tapınağın yapılması yönünde verdiği fermanı, emri gösterdiler. Tapınağa ait altın ve gümüş kapları kendilerine Koreş'in geri verdiğini söylediler. Ayrıca Nebukadnezar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbasar adlı kişiye verdi. Koreş ona, bu kapları al, gidip Yeruşalim'deki tapınağa yerleştir dedi. Tanrı'nın tapınağını eski yerinde yeniden kur. Böylece Şeşbasar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağının temelini attı. O günden bu yana yapım işleri sürmekte ama daha bitmedi. Mektup şu ricayla sonuçlanıyordu: kral uygun görüyorsa Babil sarayındaki arşivde bir araştırma yapılsın. Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağının yeniden kurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediği saptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin. Ezra 5 ayet 17. Bu adamlar Yahudilerin tapınağı Kral Koreş'in verdiği fermana göre yaptıklarına inanmıyorlardı. Ama yazdıkları mektupta Yahudilerin tapınağı buna gerekçe göstererek yaptıklarını belirtiyorlardı. Bu nedenle böyle bir fermanın var olup olmadığının araştırılmasını istiyorlardı ve bu insanların tapınağı kendi kendilerine yaptıklarını düşünüyorlardı.